Ayrım 37, sayfa 345. Ertesi hafta, yıllar sonra ilk defa Berke, Vardar Holding'in binasından içeri giriyordu. Çocukluğundan beri büyük babasının yanında gelip gittiği, sonra yıllarca yaz tatillerinde çalışmak için, ardından yönetim kurulu üyesi olarak geldiği, ona sanayi dünyasını, işçiyi, üretime yatırım yapmayı sevdiren mekana geri dönmek onu duygulandırmıştı. Kapıda ve binanın koridorlarında rastladığı eski yıllardan kalmış birkaç emektar çalışan onu hararetle karşıladılar. Yıllardır bazılarının iki nesildir tanıyıp sevdikleri aile fertlerinin birer birer o veya bu şekilde ortadan yok olmasından sonra Berke Vardar'ın orada bulunması hepsini yeniden geçmiş günlere götürmüştü. Berke özlediği bu mekanın içindeki ruhu halen kaybetmemiş olduğunu görmekten son derece mutlu oldu. Ta ki Selçuk'un odasında müdürleriyle yapılan toplantı gerçekleşene kadar. Selçuk, Berke'yi koridora kadar çıkarak karşıladı. Sarılıp öpüştüler. Sonra odasında yeni yönetim kadrosu ile tanıştırdı. Berke içlerinden bir tek Ayhan'ı tanıyordu. Toplantının gidişatından Berke, bütün yeni tıfıl yönetim kadrosunun Selçuk'a kayıtsız şartsız biat etmiş olduğunu fark etti. Tam istediği gibi bir idare şekline ve kadroya ulaşmışken şimdi kendisini niye çağırdığını bir kez daha merak ediyordu. Ama bu sorusunu şimdi soracak değildi. Berke bu ilk toplantıda mümkün olduğu kadar şirketin gidişatı hakkında aydınlanmaya çalıştı. Ama konusu geçen zorluklar hakkında, özellikle kreditörlerin sıkıştırmaları konusunda kuzeninin ve ekibinin gösterdiği lakaytlıktan rahatsız olmuştu. Her şey nasılsa hallolur, holding çok kuvvetli, ihracatı çok iyi, her şeyin altından kalkar gözüyle bakıyorlardı. Soracağı çok şey vardı ama kuzeniyle baş başa kalacağı anı tercih etti. Diğerleri dağıldığında, Selçuk dedi, bu çocuklar işlerine hakimler mi? Selçuk soru kendi şahsına yönlendirilmiş kadar korumacı bir tavırla, gayet tabii diye cevapladı, onları ben yetiştirdim. Anlıyorum ama holdingin sadece tekstil işinde olduğu zamanki kadrosuna kıyasla, şirket bu kadar dalı daha içine almışken sanki bu çocuklar kifayetsiz gibi geldi bana. Selçuk, Berke'yi niye iş hayatından, aileden, yönetim kadrolarından, gücünü engelleyebileceği her yerden elemek, yok etmek istediğini bir kez daha hatırlamıştı. Kendisinin yerinde olmak konusunda en ufak bir arzusu olmamasına rağmen ondan niye bu kadar rahatsızlık duyduğunu anımsıyordu. Çünkü Berke'nin düşündüğünü söylemekte müdanası yoktu. Daha ilk merhabadan sonra kadrosunu eleştirmekle başlamıştı zaten. Berke devam ediyordu. Okan da Şükrü de bana sorarsan tecrübelerinin yetmeyeceği kadar büyük sorumlulukların başındalar. Ben şu kadrodan hiçbirinin bir banka genel müdürüyle oturup konuşabileceğini sanmıyorum. O işi ben bizzat yapıyorum zaten. Onlar benim çizdiğim stratejiyi takip ediyorlar. Kendine çok yük almışsın o zaman. Böyle bir kadronun kendi tecrübe ve inisiyatifiyle departmanlarının sorumluluğunu alabilmesi gerek. Senin enerjini ve vizyonunu günlük işlerin değil, geleceğin programına harcaman daha makbul olanı değil mi? Selçuk sırf Berke'den özür dileyip geri çağıran kendisi olduğu için gerilmeye başlayan sinirlerine hakim olmaya çalışıyordu. Değişen bir şey yoktu. Kuzeni dersini almamıştı. Kaldığı yerden devam ediyordu. Koltukta gerilerek alaylı bir gülümsemeyle sordu. Senin Astaş'ta yaptığın gibi mi? Berke bir an sessizce onun gözlerinin içine bana hatırlatma o günleri der gibilerden baktı. Sonra yavaşça evet, benim yapmak istediğim de buydu. Tam da o noktaya gelmiştim. Hatırlar mısın Güneydoğu'daki fabrika projemi? Neredeyse gerçekleşmek üzereydi. O fabrika bahanesiyle o çorak, fakir alanda medeni bir şehir doğacaktı. Binlerce işsize iş, çocuklarına okul, ailelerine hastane, insanlara gelecek yaratılacaktı. Selçuk şimdi düşününce hayal meyal hatırlamaya başlıyordu. Zira toplantılarına gittiği andan itibaren Astaş'ı ve Berke'yi aile zincirinden nasıl çıkaracağını düşünmekten üyelere sunulan detaylarla pek ilgilenmemişti. Ya sahi Amiko dedi. Amma büyük düşünmüşsün o zaman. belki anlattıklarını kendisine bir metiye olarak hatırlatmadığı için iltifatı sahiplenmedi. Eğer o tarihte o yatırımlar gerçekleşseydi, bugün o bölge refah içindeydi Selçuk. Hem bölge kalkınacak, hem Arap ülkelerine ve Türkiye Cumhuriyetlere çok daha avantajlı ihracat yapılabilecekti. Astaş değil, sadece bölgenin, Avrupa'nın bir numaralı ambalaj şirketi olacaktı. Yahu demek bütün bunlar sıradaydı. Selçuk sanki kendi dışında bir dünyadan bahsediliyormuş ve Astaş'ın projelerinden, batışından hiç haberdar değilmiş gibi dinliyordu. Daha doğrusu öyle gibi dinlemeyi beceriyordu. Yoksa çoktan midesi kaynamaya başlamıştı. Berke daha fazla uzatmadı. Ne alaka geldik şimdi bu konuya dedi. Bu Selçuk'u rahatlatmıştı ama cümlenin devamı konumuz holding şimdi diye gelince daha fena buruldu. Hiç de iyi etmemişti kuzenini tekrar buraya sokmakla. Zaten ondan gerçek anlamda isteyeceği bir şey de yoktu. Sadece dışarıya karşı bir vardarın yanında olduğunu göstermekten başka işe kullanmayacaktı onu. Bir yönetim kuruluna girsin, ondan sonrası zaten gerekli değildi. İçeride ekibini sorguluyor gibi olmak istemedim ama bazı sorularım var Selçuk. Sor amigo. Borçlar, faizler konuşulurken hiç SSK primlerinden söz edilmedi. Umarım onlar zamanında yatırılıyordur. Onu Ayhan'a sorsana. Sana sormayı tercih ettim. Orada bir problemimiz olduğunu sanmıyorum. Sanmıyorsun. Ödeniyordur. Berke'nin içine toplantının daha ilk anlarında çöken endişe çoğalmıştı. Eminim çok iyi biliyorsun Selçuk. Çalışanların primlerini ödemek, en az kredi borçlarını ödemek kadar önemli, hatta daha önemli. Çalıştırdığımız adamın kanuni primlerini yatırmamız şart. Selçuk onun daha ilk günden biz diye konuşmasından rahatsızlık duymuştu. Ne bu fabrikada ne holdingde var olan hiçbir şeyde Berke'nin hakkını görmüyordu. Ne Berke'nin ne de başka birinin. Bir tek kendisi ve sorgusuz onun yanında olan, onun da pay vermek istediklerinin yeri vardı bu servetin içinde. Berke'nin sorgulamalarını engellemek üzere onu biraz sinirlendirebilecek bir şeyler düşünüyordu. Onu biraz sindirebilecek bir şeyler düşünüyordu şu anda. Nitekim hemen aklına gelmişti bir şey. Koltuğunda iyice arkasına yaslanıp bacak bacak üzerine attı. "Ya Berke," dedi, "korkuyor musun yoksa?" Berke soruya anlam veremeyerek baktı. "Korkmak mı? Neden?" "Ne bileyim ben, hani iş biraz zora giriyor diye yönetim kurulu sorumluluğunu istemeyebilirsin." "Selçuk, bahsettiğimiz bizim aile işimiz. Aramızda her ne olduysa oldu. Şimdi önümüze bakalım. Şayet bana ihtiyacın var da zor bir günde sana bir el verebileceksem burada yanında olurum. Ama cevabımı almam gereken sorular olacaktır ve bunları çekinmeden soracağım." Selçuk şimdilik bugünü geçiştirmeyi tercih ederek rahatlamış bir tavırla güldü. "Sevindim amigo," dedi. "Yanımda olduğuna sevindim. Çünkü aile diye kimse kalmadı artık. Sen bakma, bu aile öyle matah bir aile değil. Bak kimse kaldı mı burada?" Berke içinden neden acaba'yı cevabını bilerek kendi kendine yönlendirdi. Ama yüksek sesle telaffuz etmedi. Yine de sorusu dudaklarına bir tebessüm getirdi. Selçuk bunca zaman sonra yeniden bu kadar yakından izlerken Amber'in onunla ilgili yorumları aklından geçiyor ve gittikçe daha çok karısına hak veriyordu. Az önce kendisine yöneltilen sorunun arkasında Selçuk'un kaçışı olduğunu biliyordu. Konuyu unutmamıştı. Kaldığı noktaya geri döndü. Aynı tebessümle devam etti. "Neticede benim SSK primlerinin muntazam ödenip ödenmediğini sormamın sebebi korkaklık filan değil." Berke saatine baktı. Beşiktaş'taki ofisinde toplantısı vardı ve kalkması gerekiyordu. "Özür dilerim Selçuk. Şimdi gitmem gerekiyor." Beraber ayağa kalktılar. Selçuk, "Senin içini rahatlatırız, merak etme," dedi onu geçirirken. Kapıyı kapadığında huzursuz olmasına rağmen Berke'yi bir kez daha elinin altında hissetmenin ona tatmin verdiğini fark etti. Bu enteresan bir duyguydu. Bu kadar uzak durmak isteyip de aynı zamanda bu kadar yakınında kontrolde tutmak istediği hiç kimse olmamıştı hayatında. Bu defa da yine fiyaskoyla bitecekti. Bunu biliyordu ama en azından o an gelene kadar Berke'yi bir gıdım daha zorlayabilirdi. Amber'in DR'nin kafesinde oturmuş bir taraftan espressosunu yudumlarken raflardan seçip masanın üzerine yığdığı kitapların sayfalar arasında dolaşıyordu. Terapi kabul ettiği zaman dilimlerinden biriydi kitapçılarda geçirdiği saatler. Şu an gözleri süratle sayfalarda gezinirken seçtikleriyle eve gidince başlayacak olan okuma günleri, geceleri için şimdiden heyecanlanıyordu. Şayet Salt, ansiklopedik bilgi olsun diye edindiği bir yayın değilse, okuduğu kitabın kalın olmasını ve onun içine alıp uzun süre farklı bir dünyada yolculuk yaptırmasını isterdi. Bu seçmeler de hangileriyle yolculuk yapmak isteyeceğinin işaretini veren keyif zamanları olduğundan tadını çıkarırdı. İşte tam kahvenin ve kelimelerin lezzetine teslim olmuşken birden arka tarafta bir yerlerden çok tanıdık bir ses duydu. Önce umursamadı ama hiç yorulmadan, nefes almadan, oyuncu bir tonla konuşan kadın sesi yaklaşmaya başlayınca dikkati okuduğu kitaptan uzaklaştı. Yine de arkasına dönüp bakmadı ama onu görmesine gerek yoktu. Kim olduğunu anlamıştı. Gloria, yabancı mecmuaların teşhir edildiği rafların önünde durmuş, rastladığı bir hanım arkadaşına, yanlarına yaklaşan erkeği göstererek konuşmaya devam etti. İşte kocam Erhan. Amber'in oturduğu yerde bir anda iğne yutmuş gibi oldu. Hayretler içinde arkasına dayanıp kulak kabarttı. Gloria tanıştırma merasimini tamamlamış devam ediyordu. Evde küçük bir parti ile hallettik canım. Fazla gürültü olsun istemedik. Çok sevindim Gloria'cığım dedi arkadaş. İkinizi de tebrik ederim. Umarım çok mutlu olursunuz. Bir kere daha taze gelinsin desene. Çok taze sayılmaz canım. 6 ay oldu bile. Amber'in dudaklarını ısırırken gülmekle kızmak, dönüp Gloria'ya kendini göstermek arasında kararsızlık yaşadı. Ama yüz yüze gelmeleri Gloria'yı ancak mutlu ederdi. Gizlice evlenip hala daha her şeyden habersiz Berke'den yüklüce bir aylık almakta olmasından gurur duyacağı ve Amber'in yüzüne alayla bakacağı muhakkaktı. Ona bu fırsatı vermek istemedi. Ama en azından akşama kocasına vereceği bir sürpriz haberi olacaktı. Gloria ve yeni kocasının kitapçıda işleri bitmiş olmalıydı. Sesleri uzaklaştı. Amber'in az önce göz gezdirmekte olduğu kitabın konusundan uzaklaşmıştı. Bir erkeğin üzerinden hayatı yaşamayı hedef edinen kadın, terk edildiği takdirde hayatının tek obsesyonu kendisini bırakan erkeğe hayatı zorlaştırmak ve biraz daha fazla ödetmek olan kadın. Önce erkeği bezdiren, sonra da hayatında kalamadığı için onun hayatını mahvetmek adına kendi yaşamının keyiflerinden vazgeçen kadın. Ve daha nice marazi kadın tipi gelmiş, masasına oturmuştu sanki. Tanrım dedi, erkeklere acıyorum. Amber'in satın alacağı kitapları seçmiş, DR'den ayrılırken saat 5:30 olmuştu. Tam kasanın önüne geldiğinde günün ikinci bir tesadüfü Tarık'la karşılaştı. Tarık onun yüklendiği paketleri görünce dükkanı almışın galiba dedi. Keşke, alamadıklarımda aklım kalıyor insan. Keşke, alamadıklarımda aklım kalıyor inan. Alsam okuyacak vaktim olmayacak. Onun için 2 saat oturup seçiyorum. Berke yok mu? Ayrılmazdı senden. Amber'in güldü. Eski bir hayranıyla. Beraberce mağazanın kuytu köşesine doğru geçip durdular. Tarık onun gülüşüne rağmen gözlerindeki gizli endişeyi fark etmişti. Selçuk'la deme sakın. Sonra Amber'ini dirseğinden hafifçe tutarak ''Vaktin var mı? Bir yerde oturup konuşalım.'' diye sordu. Amber'in saatine baktı. ''Bir kahvelik zamanım var.'' Tarık müsaadenle deyip onun elindeki kitap torbalarını aldı ve alışveriş merkezinin alt katındaki restoranlardan birinde oturup birer kahve ısmarladılar. Amber'in az önce kaldıkları yerden devam etti. Yeniden yönetim kuruluna çağırdı Selçuk onu. Tarık elini alnına vurup ''Aman Allah'ım.'' dedi. Umarım kabul etmez. Holding fena halde tepe taklak gidiyor. Daha doğrusu Selçuk fena işi götürüyor. Uzak kalsın Berke. Berke'yi tanıyorsun. Yine bir şövalyelik istenirse kendisinden gidecektir. Bugünkü sadece yönetim ekibiyle tanışması için tertiplenmiş bir toplantıydı. Benim de umudum kabul etmemesi. Benim konuşmamı ister misin? Amber'in başını ümitsizce iki yana salladı. Bir faydası olacağını sanmam Tarık'cığım. Zaten özellikle holdingin bir zorluğu varsa belki orada olmak isteyecektir. Selçuk'la yaşadığı problem onu aile geçmişinden ve bağlarından uzaklaştırmadı hiçbir zaman. Selçuk'a tahammül ve affetme gücü de bu duygulardan geliyor zaten. Tarık bir an düşünceli bir tavırla, gözleri masanın üzerinde ama uzaklarda bir yerlere dalmış gibi, parmaklarını kahve fincanının üzerinde sinirli hareketlerle tıklatarak sessiz durdu. Sonra kararını vermiş olmalıydı ki Amber'in gözlerinin içine bakarak "Sana bir şey söyleyeceğim" dedi. "Ama bunu bir tek sana söyleyeceğim. Hatta sana teslim edeceğim." Amber'in onun bakışından söyleyeceğinin çok ciddi olduğunun farkındaydı. Bekledi. Tarık dirseklerini masaya dayayıp hafifçe öne doğru eğildi ve alçak sesle konuştu. "Sana güvenebileceğimi biliyorum Amber'in. Sana teslim edeceğim şeyden de sadece ve sadece senin haberin olmalı. Bunu Berke'ye dahi söylememeni rica edeceğim. Mümkün olur mu? Berke'den bile saklamam gereken bir şey. Biliyorum. Onunla aranızda gizlilik bırakacak bir şeyi seninle paylaşmam bana da hoş gelmiyor. Sana vereceğimi sen bir gün kullanabilirsin. Gerek olabilir. Ama Berke'nin katiyen ortaya çıkarmayacağından çok eminim. O zarfın içindekileri kendisini bir beladan kurtarmak uğruna dahi kullanmayacak tipi. Neden bahsediliyor? Bir zarf var. Bir zarf, evet. Selçuk'a ait bir zarf. Kendisi mi saklamış yoksa biri şantaj olarak mı göndermiş onu bilemiyorum. Tek bildiğim içeriğinin ne oldu. Evet. Ve aslında bu içeriği benim de bilmiyor olmam gerek. Nasıl öğrendin? Selçuk kendisi zarfı bana emanet etti. Bir süreliğine. İçerideyken. Hayatta elime geçmeyecek bir fırsatı kendi bana teslim etti. Emaneti açmak senin de tarzın değil Tarık. O yönden Berke'ye benzersin sen de. Değil biliyorum, çok düşündüm. Kendimle çok mücadele ettim ama onun bana yaptığından sonra elimde koz olabilecek bir şey bulduğumdan emin değerlendirmeye karar verdim. Peki sonra? Selçuk'a zarfı teslim ettiğimde bende de içindekilerin birer kopyası kalmıştı. Amber'in heyecanla onun devam etmesini bekledi. Az önce senden son haberi alınca birden kafamda bir şimşek çaktı ve bu bilgiye senin de sahip olman gerektiğini düşündüm. Bir gün Selçuk sizi yine sıkıştırırsa kullanmaktan zevk alacağını biliyorum. Zira ben alacağım. Amber'in düşünceliydi. Bilemiyorum Tarık dedi. Yani Berke'den gizli tutacağım bir şeyi saklamak ve sonra yine ona haber vermeden kullanmak. Sonra birden evde kayınvalidesinin resim dolabında bulduğu Muzaffer'in çantasındaki özel evraklar aklına geldi. Onları da kocasına söylemeden bir gün Muzaffer'in bir ahlaksızlığına karşı kullanmak üzere saklamamış mıydı? Gerçi hiç niyetlenmedim ve bir başka düşmana karşı hazırlık yapmadım değil. Sadece değerlendirmem gerekmedi diye ekledi. O zaman alacaksın zarfı. Öyle mi anlıyorum? İçinde ne var? Tarık keyifle gülümsedi. Fotoğraflar. Nasıl fotoğraflar? Nasılsa göreceksin. Sana şimdi de söyleyebilirim ama o şaşkınlığın keyfini zarfı açınca yaşamanı isterim doğrusu. Peki anlaştık o zaman. Tamam. Sana yarın hemen getireceğim. Umarım bir gün kullanmak gerekmez. Ben de umarım. Ama Selçuk'u sen de ben de tanıyoruz. Amber'in imalı bir gülüş attı. Aa evet. Tanı da bitmiyor dedi. Derya gibi adam vesselam. O akşam Amber'in yemekte Gloria ile ilgili olayı anlattığında Berke eski karısının düzenbazlığına sinirlenirken haber çocuklar için büyük eğlence oldu. Gloria ve yeni eşiyle ilgili öyle hikayeler yarattılar ki sonunda Berke de siniri bir kenara bırakıp gülmeye başladı. Hiç gecikmeden ertesi gün avukatına bildirecekti. Ertesi gece çocukların ve Berke'nin derin uykuda olduğu saatlerde Amber'in çalışma odasında elindeki fotoğraflara bakarken gözlerinde hayret, dudaklarında alaylı bir tebessümle mırıldandı. Evet Selçuk Vardar gerçekten de seni tanı bitmiyor. Yeryüzünde ve cehennemde tanınabilecek her yönünü tanıdık. Daha başka neler var? Aynı saatlerde Selçuk yatağında derin uykudaydı. Birden bedenine batan sivri bir şeylerin acısıyla haykırarak uyandı. Işığını açmak için uzanmaya çalıştı ama tenine batan şeyler her neyse hareket ettikçe daha çok acıtıyordu. Yatağı mıhlanmış gibiydi. Sağ baldırında tatlı bir ılıklıkla akan kanı hissetmeye başlamıştı. ne olduğunu anlayamıyordu. Çaresizce bütün bağırmasına rağmen yanı başında uyumakta olan karısına seslendi. Zinet, Zinet. Zinet sırtı dönük, başında tiyarası, hiçbir şey duymadan uyumaya devam ediyordu. Selçuk yerinden kıpırdayamadan kolunu uzatıp onu omzundan silkeledi. Ama o bir homurtuyla omuzu silkeledi ve kendini yatağın diğer ucuna doğru çekerek yüzü koyun uykusunu sürdürdü. Selçuk ondan umudunu kesmişti. Acıyı göze alarak baş ucundaki lambanın tijine uzandı ve bastı. O anda gördükleri karşısında nefesi kesildi. Gırtlağında düğümlenen iki kelimeyle "Aman Allah'ım" dedi. Allah'ı hatırlamış olması enteresandı. Zira karşısında duranlar iki cehennem zebanisiydi. Ateşten, isten, sıcaklıktan renk değiştirip yer yer kızarmış, yer yer kömürleşmiş bedenleri Selçuk'a bedenindeki acıları unutturacak kadar korkunçtu. Ellerinde tuttukları içe kıvrık, sivri uçlu kargıları Selçuk'un bedenine bastırmış duruyorlardı. "Kimsiniz, ne istiyorsunuz?" diye sordu Selçuk. Ama cevap alamadı. Onun yerine zebaniler onu kollarından çekip kaldırdılar. Sürükleyerek odadan çıkardılar. Selçuk yaşadıklarına rağmen karısının halen daha uykuda olmasına hayretle kapının eşiğine geldiklerinde başını geriye çevirip ona baktı. Zannettiği gibi Zinet uykuda falan değildi. Yattığı yerde dudaklarında aldırmaz bir tebessüm, gözleri açık onları izlemekteydi. Selçuk, "Hain!" diye mırıldandı. Şu an iki zebaninin kargılarla sürüklemesi mi daha çok acı veriyordu, yoksa Zinet'in ihaneti mi bilemiyordu. Gözlerinden yaş indi. Zebanilerden biri başını çevirmek için ensesine vurdu. Selçuk'un nefesi kesildi. Selçuk, ciğerlerine nefes doldurmak ihtiyacıyla gözlerini açtığında can havliyle kendisini suyun üzerine doğru çekti. Küvetin kenarlarına sıkı sıkı tutundu ve ağzını açıp arka arkaya derin nefesler aldı. Uzanıp tıpanın zincirini çekti. İçinde kim bilir ne zamandır yattığı ve uyuyakaldığı su homurtularla giderden boşalmaya başladı. Duvara gömülü mermer raftaki içi kadehine baktı. Tamamı bitmişti. Bu kaçıncı kadehiydi hatırlamıyordu. Ne zaman banyoya girmiş, ne zamandır uyumaktaydı onu da hatırlamıyordu. Kâhusu ona zaman mefhumunu kaybettirmişti. Uzun soluklar almaya devam ederek tutuna tutuna küvetten dışarı çıktı. Bedeni rüyasında gördüklerini birebir yaşamış gibi yorgundu ve ıstırap içindeydi. Bornozunu giyip yatak odasına gittiğinde Zinet gerçekten uykudaydı. Ama ortada ne zebani ne kargı vardı. Yatağın Selçuk'un yattığı tarafı henüz açılmamıştı bile. Sessizce ilerleyip örtüyü kaldırdı. Rüyasında kan içinde bıraktığı çarşafa baktı. Pırıl pırıldı. Uzun bir solukla yatağın kenarına oturdu ve dirseklerini dizlerine koydu. Başını avuçlarının arasına aldı. İçkiyi bırakmalıydı. Bu ağlama nöbetleri ve kabuslar işine yarayan şeyler değildi. Onu zayıf düşürüyorlardı.